Ayrım 20, sayfa 330. Bireaman, Söğüt Beyliği'nin askerlerinin kendine hazır yol açacak sanısındaki kefere bir afallasın. Bizi dersen hiç görme derim. Ansız bastırmanın keyfiyle çekiyoruz gülbenkleri, sallıyoruz palaları ki keferenin mızrakları üstünde eğleşmekte olan gök, ürküntüsünden yücelere çekilmekte durmaksızın. Güneş gayrı onların kara mızraklarıyla dilim dilim olmamakta. Tam tersine bizim palalarımızdan yansıyıp seyrimekteki gözleri kamaştırmacasına. Biz saldırmaktayız gücümüzün son kertesiyle ve biçmekteyiz kefereyi ekim biçer gibi. O boş mu durmaktadır diyeceksin. Boş durmamakta elbet. Birkaç kez direnmeye sıvanmakta kendiliğinden. Sıvanmakta ya boşuna. Ondan öte kuşça canını kurtarmak için davranıp sıvışmayı kurmaktadır. Bırakana aşk olsun. Komutanlar erlerden daha bir hızlı vuruşmaktadır inan ki. Hani burada tanıklık etmek gerekse neyime gerek, açıkça belirtirim ki Hüdea Vendigâr bile komutanlarından aşağı olmadığını ispatlamanın kavgasında. Otağa, başbuğuluk, komutanlık kalmamış, sanki bir kocaman tarlaya girilmiş. Toplanıp imece gereğince ekin biçilmekte. Herkes palasını sıyırmış, sünüsünü çekmiş, yürümekte bire yürümekte. Ve bizim her saldırımızda düşman saflarından bir ikisi eksilmekteki kaçan canını güç kurtarmakta. Güneş bizim nacaklarımızda, palalarımızda parıldamakta dedim. Dedim ya, her gün kendi zamanı tükendiğinde aydınlığın ardından geceyi getirecektir. Ya da senin dediğin gibi karanlığın ardından yeni bir aydınlığı getirmek çabasıyla. Baktık güneş ağırdan ağırdan kuyruğunu titretmeye başladı. Hava karardı kararacak. Bir kez karanlık çöktü mü bu kefere köstebek gibi bir kovuk bulup sıvışır ki biz bile bulamayız. Bir an önce tüketelim diyoruz. Diyoruz ya daha günün batmasına bir çeyrek gün kala, savaş alanı nacaklarımızın ve dahi palalarımızın gölgesine bırakıldı. Bizden gayrısı kalmadı alanda. Osmanoğlu Beyliği'nin sancağı ve dahi askerinin narasından öte, yaralıların iniltisi bir de binicisini yitirmiş hayvanların şaşkın bağırtısı kümelendi. Murat Hüdea Vendigâr başarısını savaş alanını dolaşarak sürdürmek, keyfini bir iyice arttırmak istedi. Dolanıyor bizden yaralıları, ölüleri ayırtıyor. Kefere yaralılarını ayrı bakımhanelere göndertmek için ayırtıyordu. Biri bir Sırp delikanlısı inil demekte durmaksızın. Hem de keferenin oyununa bak ki Türkçe inil demekte. Hüdea Vendigâr bire bu ne demektedir diye az biraz eğilip kulak verdi ki su istemekte keferenin önde geleni. Eh savaş kazanmış gazi padişah hemen uzatılan kırbayı kendi eliyle sunup sevap kazanmak dileğiyle eğildi keferenin üstüne. Buyursaydı birimiz verirdik suyu. Nereden bileceksin ki bir büyük oyun düzenlenmektedir. Neyse söze boğmayalım yeniden. Kızıyorum böyle işlere ben. Mertçe vuruşmak dururken namertliğe girdi mi iş tepem atıyor yeğenim. Eh kocadık da artık çenemiz düştü bir iyice ki toparlanması mümkünsüz. Çok zaman azarlıyorum kendim kendimi. Diyorum ki, beri bak Satu kocası, ülkenin dört bir yanında ve dahi başka bazı ülkelerde de Şeyh oğlu Satu denildi mi az biraz akıldan noksan kullar ayaklanıp dikilmekte, saygısını belirtmek için sıraya dizilmektedir. Sen beni toparla az biraz, kocalıktan mıdır nedir, dinletebilirsen beri gel. Hah, nerede kalmıştık? Hüdea Vendigâr muradımız yağıya su sunmaktaydı değil mi? Yok, az biraz daha ilerlemiştik de sundu demiştik. İşte ol zaman eğildi. Bir de doğruldu ki sanırsın işret sofrasından şimdileyin kalktı. Ayakları bedenini taşımaktan usanmış, sırtı gittikçe kamburlaşıp küçülmekte ve dahi sallanmakta diber cariye elinden bir testi şarap içmişçesine. Bire ne oldu bu kocaya ne olmaktadır dememize kalmadı. Yıkıldı yan üstü beyim. Yıkıldı ki o zaman bizim aklımız tavansız başımızdan içeri gire ve dahi sangılığımızdan yüreğimiz bengiliye. Meğer keferenin tohumu bizim baş buğumuza oyun etmekteymiş ve dahi nasılsa ben yolcuyum, yanı başımda yağı baş buğunu da birlikte götüreyim dememekte miymiş? Hançeri tüm yüreğinin ortasına yiyen Murat Bey'imiz tanrısına selam veremeden yitince bir karıştı ortalık. Palasını sıyıran bir üşüştü ki Brankoviç'in karındaşı oğlu keferenin tepesine. Sanırsın kuş kavgasında tüyü yolundu. Nefeslendi yeniden, derin derin baktı Bedrettin'in gözlerine. Acımasını, yakınmasını iletircesine yutkundu. Sonra hızla sürdürdü konuşmasını. Üşürdük namerdin üstüne palalarımızı, kılıçlarımızı. Yitirdik aman vermeksizin. Yitirdik ya, o da bizim başbuğumuzu çoktan yolladı cedlerinin yanına. Ne edeceğiz? Şaşkınız ki birbirimizin yüzüne bakamamaktayız. Biz köşekleri bırak bir yana, sakalını savaş alanlarında ağartmış kocalar dahi bilisiz bakmaktalar birbirinin yüzüne. Bire devlet simgesiz, ulus başsız kalır mı ola? Kalmaz, elbet bulunacak bir yakışığı. Bulunacak ama kimdir? İşte sana ucu çatallı bir soru ki ne yana dönmek istesen sivri ucu beyninin en bir nazik yerine saplanmakta. İki yiğit vardır Söğüt Beyliği tahtına kurulmaya hazırlanan. İkisi de savaş alanında birbiriyle yarışmakta. Ve dahi yarıştan öte ikisi de güçlü ki ordunun başında bulunmakta ki paylaşın kozunuzu desen düşmanı bırakıp birbirlerinin gırtlağına sarılırlar. Burada bir kaydırmaca daha yapacağım benim bilge yeğenim. Ben yıllardır düşünürüm, kocadım. Irak'a yakınladım bir iyice, çözemedim bir türlü. Nedendir bu insanların şuncacık bir taht için birbirini kırması? Sen bilginsin, yaşamın bunları araştırmakla geçti. Elbet cevabını da bilirsin. Unutturma sözlerimin sonunda da eğitiver bana olmaz mı? Nedendir bunca kırım? İnsanlar pek mi meraklıdırlar birbirlerine hükmetmeye ki bunu sağlamak için gerektiğinde ana baba bir karındaşını kundakta boğmaktadır. Çözemedim bunu. Biri şimdi durup durmaktayken gelse dese ki Şeyh oğlu Satu, bak bunca görkemli taht, bunca geniş ülke ve dahi bunca milyon insan senin buyruğunu beklemektedir. Yeter ki gel şu postun kıyıcığına otur. Ödüm yarılır da ben benden geçerim korkumdan. Neden dersen zaman olmakta ben kendim kendime sormaktayım. Hey Satu, sen sana karşı olan hakkı ödeyebilmekte misin? Ve dahi cevap vermekteyim ki kendim kendime. Aa, durum böyleyken nice olur ki başkalarının da yükümünü üstüme almak budalalığını gösteririm. Bunca mı kendilerine güvenmektedirler? Yoksa bu bilisizliğin salt egemen olma tutkusunun sersemce bir ataklığı mıdır? Cevap verememekteyim. Sen bunların namusunu cevaplamış, aydınlığına kavuşmuşsundur. Dilerim ki bana da söyle, bu senin akılsız emmin de öğrensin bir iyice. Evet, bizim bilisizliklerimiz sürer akşama anlatmaya kalksak. Biz Osmanoğullarının durumlarını sergilemekteyiz burada. Herkes şaşkınlıktan gökyüzünün rengini tüm siyah sanmaktayken, Çandaroğlu Ali Paşa'mız devlet adamlığının ustalığıyla kıpırdanıp fısıldaşmaya başladı. Bayezid Bey'imiz de babasıyla birlik savaş alanını dolanmaktaydı gazilerin önünde. Fısıldaşmanın ardından bir de baktık ki Akıncı Beyleri vezirler ve dahi Bayezid Bey'imiz otağa doğru hamle eylemekteler. Onlar oraya vara dursunlar, hiçbir şeyden habersiz Yakup Bey'imiz katmış önüne keferenin artıklarını geldiklere yere değin kovalamakla and içerekten seyirtmekte. Otağdan bir haberci yetti, atını çatlatırcasına sürmekte koşanların ardından. Gün savaş alanının ayıbını örtmek dilercesine ağır ağır inmekte yuvasına doğru. Ortalık karardı kararacak. Neredeyse beyler, paşalar ve dahi kocalar otağda toplanacaklar. Gidenin defteri dürülecek, gelenin gülbenki çekilecek el birliği, ağız birliğiyle. Çekilecek ya, bir kara bulut koptu batı yönünden. Benim ihtiyar gözlerim bile az biraz sonra gördü geleni. Yakup Bey babasından haber almış gibi seyirtip gelmekte otağa doğru. Atından atladı civanın bilisiz, otağdan içeri girdi olandan habersiz. Ve dahi gün battıktan sonra alan ateşleri yanıp ortalık yeniden dirildiğinde gördük ki Murat Bey'imiz yanında Yakup Bey'imiz de uzanıp yatmaktadır. Otağda bir pusu beklermiş aslanımı ve Osmanoğulları oğul kanından sonra karındaş kanıyla da yıkarlarmış ellerini. Sabah olanda tümümüzü dizdiler anlacına Bayezid Bey'in ve dahi dediler ki bundan öte başbuğumuz budur. Haydi gülbank çekin, alkış vurup tahsinleyin. Bire dedik biz kocalar bu nice bir iştir ki. Haydi anladık koca Sultan Murat Hüdavendigâr şehit olmuştur Sırplı'nın kamasıyla. Ve dahi bunu biz kendi gözlerimizle görmüşüzdür. Ve lakin dipdiri otağa giren Yakup Bey nice yitmiştir. Kurultay toplanıp hesap sorulsun. Ve dahi katlinden sorumlu kimse töre gereğince boynu vurulsun. Nice bir gelenek kurulmak istenir ki Osmanlı töresinde karındaş karındaşı hem de kurultay hakkı dinlemeksizin yitirmekte. Tahtın başına oturtmaktadır. Biz başımızda eli kanlı birinin bulunmasından sıkıntı duyarız. Ve dahi bunun hesabı sorulmadıkça kimseye biat edip gülbank okumayız diye bir ayak diredik. Urumeli kocalarının akılları şaştı. Bire köşekler diye üstümüze hörlemek dilediler ilkin. Siz kim olmaktasınız ki devletin işlerine ve dahi düzenine karışmakla sıvanmaktasınız? Oturun oturduğunuz yerde ve dahi uyun verilen buyruklara gibi sözler gevelediler. Bire biz dedik, pala elde Söğüt'ten bir küçümencik beyliği alıp dardınca sürükleyerek buraya getirenler değil miyiz? Devletin düzeni ve dahi yasası kurultay kararları uyarınca yürümemekte midir? Ve dahi başbuğumuzu en yaraşırı arasından biz seçmemekte miyiz şimdiye? Köşekler bu sorunun anlacında ık zık etmeye başladılar. Çandaroğlu Camuz'u yetti imdatlarına. Bire dedi, haydi şimdi kurultay kuralım, seçin bakalım diyelim. Hüdavendigâr oğullarından kim kalmıştır ki seçeceksiniz? Bir Bayezid beyimiz değil mi sahbulunan? Öyleyse yine parmağınız onun için kalkıp postu başından geçirmeyecek miyiz? Niye dırlanıp durmaktasınız? Yok yere demez mi? Şaşırdık. Adam doğru söyler bire dedik biz bize. Ve dahi gül banki çekip boyun kırdık Bayezid beyin önünde. Kırdık ya, iş işten geçip biz bize geldiğimizde ayılıverdik. Bire töredir demek istedik. Bire bir han kardeşinin ya da babasının kanıyla kirletti mi elini, başka aday bile olmasa kendi oğullarından biri kağanlık tahtına çıkarılıp ancak naiplik verilmesi gerekir diyemedik. Diyemezdik. Neden dersen aramızda devlet yönetimini tüm kurallarıyla bilen eski bilgelerden biri yoktu da ondan. Aklımız başımıza geldi. Geldi ya hakanlık postunu 3 kez gülbankleyip. Bayezid Bey'in başından geçirdikten sonra... Gayrı anladım ki bir iyice, oralar durulası olmadı. Hem benim akranım kocalar da çoktan bırakıp gitmişlerdi beni. Düşündüm, taşındım, şeyhoğlu dedim ben bana. Durma buralarda, çek git eski Türkmen topraklarına. Vuruşmaysa başın yere eğilmeyecek ölçüde yaptın elinden geleni. Duruşmaysa isteyip yitirdin törenin gerektirdiğini. Gayrı bir kuşça canım bir delinesi postun kalmıştır elinde. İşte bir de eskimeye yüz tutmuş babadan kalma kopuzun. Var git, bunları bilmeyen, öğrenmeyen kimseler kalmıştır. Anlat bir bir olanları. Osman oğullarının nice çürümekte olduğu anlaşılsın bir iyice. Ve dahi yürüdüm geldim. Konya içlerindeyken yeni bir haber duydum. Kosova yenilgisi daha bir korku salmış Avrupalının içine. O korkuyla Cermen, Frank, papalık ülkesinin askerlerinden ata binen, kendi ayacıklarına binenlerinden adam toplamaya başlanmış yeniden. Yıldırım Anadolu'ya dönme hazırlığındayken bastırmak istemişler ansızdan. Nikebolu'yu kuşatmışlar. Nikebolu korunmacısı Cavlak Toga ve dahi Abdal Boga emminin yetiştirmelerinden Doğan Bey'dir. Belki bilirsin, belki de bilmezsin. Bir Polat yiğittir ki anlatılmakla tükenmez kavgaları. Öyle dirençli, öylesine yüreklidir. Çok zaman Cavlak emmin bile der idi. Bunca Akıncı Bey'i yetiştirdim. Doğan'ın önünde kendimin bile serçeleştiğini sanmaktan alamıyorum kendimi. Anla nice bir dövüş eri, nice bir korunmacıdır kefere anlacında. Yıldırım bunu duyanda seyirtip varıyor. Bir gece karanlığı yarıp düşmanın arasından sıyrılaraktan kalenin kapısına kendisi ulaşıyor. Bir Akıncı için bulunmaz yürek, yenilmez bilek derim buna. Ama bir Hakan için tehlikeye ayağıyla varmaktır. Ne var ki Yıldırım Gazi'miz anasından iyi günde doğmuş olmalı. Kimseler görmemiş, hiçbir yağı aklı sezinlememiş gelip geçeni. Varıyor seninki kapının altına, ses ediyor Doğan'ıma. Bire Doğan, bire Doğan diyerekten çağırıyor. Doğan pek çok kez birlikte bulundu, Bayezid'in sesini hemen alıyor. Dediklerine göre konuşma sürmüş daha bir zaman. Bayezid eğitmiş, nasılsın? Doğan yanıtlamış, iyiyim ve dahi seni görende daha bir iyi oldum ki kefere burcumun ok atımına ulaşamaz. Az biraz daha sabırlı ol diyor Beriki. Ordum ve dahi beylerimle yettim ki ardından kırıp gelirim sana kavuşmakla. Doğan biz bile yetersiz bunları kırmaya Hakan'ım diyor. Gelmeseydin de ben buradan bir taş vermem yağıya. Ve dönüp gidiyor Bayezid geldiği gibi. Varıyor ordugahına ve dahi hünkâr otağına. Topluyor kocalarını, komutanlarını. Ben kendi gözlerimle gördüm. Düşmanın durumu budur, kaledekilerinin bu. Öyleyse sabah ezanı okunmadan savaş selası verilsin ve dahi mehter kösleri saldırı vurup koç yiğitlerim yüklensinler kefereye. Dediklerine göre kefere ordusunda Franklerin en ünlü ata binenleri varmış. Rodos ata binenlerinin Grand Matörleri Filbert Denayak bunlar arasındaymış. Franklerin korkusuz janları diye bilinen Burgundiya dükası Jean-Saint-Spur başı çekenlerin başındaymış. Constable Dörö'ları kocaman kılıcıyla var mı bize yan bakan demekteymiş. Comte de Lamars, Jacques Bourbon, Henri ve Philippe Dubar dahi ötekilerle yarışmaktaymış ki bunlar Fransız kralının yakın akrabası, kardeş çocukları gibi bir şeylermiş. Frank ata binenleri bunlarla bitmemekte. Aklımda kaldığınca Philip D'Artois, Amiral Jacques, Mareşal Boucicault buyruğunda da toplam olarak 8000'e yakın Fransız askeri varmış. Cermenlere gelen de Frederick von Hohenzollern komutasında bayrak açmışlarmış. Bavyera ata binenleri Comte de Nomebrun'un buyruğunda toplanmışlarmış. Avusturya ve İtalya savaşçılarına Comte Hermann de Silly başkanlık ediyormuş. Sonuç olarak denilebilir ki 100.000'i aşkın dövüş eri Nikebolu'nun çevresini almış imiş. Macar kralı Sigismund, Ulah Bey'i, Erdel Voyvodası, Venedik Rodos donanmaları hep birden çokuşarak Söğüt savaşçılarına nasıl dövüşüldüğünü öğretmek istiyorlarmış. İstiyorlarmış ya, günlerdir uğraştıkları halde bizim birkaç akıncıyla alıverdiğimiz bir kaleye bayraklarını dikememişler. Üstelik Bayezid Bey'imiz de ardlarından yetiştikten öte Doğan canını dişine takıp sürdürmüş korunmayı. Bire biz bunca savaşçı nice olur da direnir bir kalebeyi diye bakınmaktalarken tam ardlarından ve dahi dört bir yanlarından bir sarmış Osman Gazi yiğitleri. Hey, Nikebolu önü düşman kanından derecikler meydana getirmiş ve dahi bu derecikler kızıl kızıl Tuna'ya doğru akıp koca ırmağın rengini değiştirmiş. Uzatmayalım. Akşam olduğunda Franklerin, Cermenlerin ve dahi Avusturya ve İtalyanların en yüksek ata binenleri kelleyi kaptırmadıysa ellerini havaya kaldırıp akıncıların palası ucunda yıldırımın otağına yolcu edilmiş. Bir Macar kralı kendini can havliyle bir kayığa atarak Rodos ata binenlerinin donanmasına ulaşabilmiş. Birkaç döküntü ata binen de ardı sıra yetişmişler oncacık. Ondan öte kırılmış askerleri tutsak olmuş beyleriyle. Avrupa bir dahi başını dikememesiyle ezilmiş. Bunları bana anlatan yoldaşım demekteydi ki, sen Kosova alanında karşı çıkmıştın Bayezid'in hünkârlığına. Bak gördün mü, yel gibi yetip balyoz gibi inmekte düşmanın tepesine. Üstelik tutsak ettikleri bir kez daha kendisiyle savaşmayacaklarına and içince hemen atılmış. Sakın ha, ben dilerim ki ülkenize döndüğünüzde daha çok asker, daha güçlü komutanlarla üstüme gelesiniz demiş. Gelesiniz ki bana daha büyük yengiler kazanmayı sağlayasınız. Kefere demekteymiş ki bu söz üstüne, bunlar yenilmeyeceklerinden öylesine güvendiler ki gerçekten yenilmezler. Şu son 20 yıl içinde biz adam tüketircesine 3 kez Haçlı Seferi düzenledik, üçünde de ne olduğumuzu anlamaya zaman kalmadan yeniliverdik. Bunlarla baş edilmez ve dahi Avrupa bunlarındır. Hem ne demekteymişler bilmekte misin? Atilla nasıl gelip yerleşti buralara? Macaristan halkı nasıl onun kanından gelmektedir? Şimdi bunlar da tümden yerleşip bize din değiştirtecekler. Öylesi bir korkunun esmesine neden olmuş. Arkadaşım o yüzden takılıyordu bana. Bir an ben de saplandım dediğine pişmanlık geldi içime. Sonra dikildim, nedendir bilmiyorum. Bire köşek dedim, ben yiğitliğe karşı çıkmadım ki törenin ve dahi adaletin uygulanmasını istedim. Yıldırım Osman Gazi kanından gelmektedir de ötekiler benim kanımdan mı sürüp çıkmışlardır? Kim ki devletin başında olur, gerektiğinde gözünü budaktan sakınmasız vuruşmak zorundadır. O yüzden bir haberciysen var git, ben kırgınlığımı sürdürmekteyim. Bildir beyinize ve dahi Satu geri dönmeyeseye and içmiştir de dedim. İyi demiş miyim? Yumuşak yastığa yaslandı nefeslenerek, boşalmış olmanın parıltısı yanıp söndü gözlerinde. Eliyle yüzünü kaşıdı bir süre, uzun uzun söylediklerimi dinledin mi sorusuyla Bedrettin'e baktı. Bedrettin kaşlarını oynattı, hemen yanıtladı. İyi etmişsin babalık, bakalım ilerisi ne gösterir. Öyle güzel anlattın ki her bir şeyi, sanki kendi gözümle görmüşçesine yerleştiriveriyorum kafamın içine. Sağ olasın yeğenim, bizim ödevimiz de anlatmak işte, bir öğrenebildiğimiz bu. Yok, bir yetenektir has anlatım, en kısadan ama en görkemli bir biçimde söyleyiş. Bilir misin Satu emmi, hep sanatçı olmayı kurmuşumdur ben. Bizim söylediklerimizin de sizinkiler gibi en ilkel kafaya yerleşmesi için hep sizin gibi yazmak istemişimdir. Ne var ki beceremedim bunu, beceremiyorum.
Bire, bizimki içten geldiği gibi öylece söyleniveren sözler. Elbet seninki bir söylemeden bin düşünülmüş bilgi yumağıdır. Her önüne gelen anlayıverse insanlık böylesine yavaş mı ilerler? Sen anlayana anlatacaksın, o anlayana. Öyle öyle, bir gün biz anlayacağız. Biz de bizden anlayanlara, onlardan ötekilere, derken kuşaklar geçmekte, yaşamlar gitmektedir. O yüzden tasalanma sen. Biz bile bizi anlamıyorlar diye yakınmaktayız hanidir. Sizi anlamaları bizden de öte gelişmeleriyle bağımlıdır.
İçimi rahatlatıyorsun.
Rahatlatırım. Keşke sözde değil de gerçekte başarabilsem bunu.
Daha konuşacaklardı, sürüyordu konuşma. Ve söz yumağı sanat ve bilime dolandı mı bir kez sürüp giderdi de. Satı olsun, Bedreddin olsun, dilediklerince konuşabiliyor, birbirlerini iyi anlamanın sevinciyle zamanı yitiriveriyorlardı. Ne var ki Yasavul başı çadırın kapısında göründü. Hakanımız buyurmakta ki eğer sakıncası yoksa otağıma gelsinler. Konuğunuz olduğu duyuldu, konuğunuzla da tanışmak isterler. Satu irkildi birden, bakındı yöresine. Sonra Bedrettin'in durumunu görünce rahatladı, doğruldu. Bedrettin gülümseyerek bakıyordu. İzledi Satu'yu. Eğer görmek istemiyorsan ben söylerim ki konuğum yorgundu, dinlenmektedir.
Yok bire yeğenim, az köşek görmedik bunca yaş yaşayıp, bir de Timur'u görelim nicedir. Neden dersen ben bunun babasını bilirim, Taragay'ı.
Yasavul başı irkildi birden. Taragay babayı mı? Siz nereden bilirsiniz? Güldü Ozan, yaşı belirsiz, yüzü buruştu. İnce kırışıklıklar sanki gördüklerinin tanığıymışçasına sarmaladı suratını. Bakılması güç zamanlarda güneş ışınları gibi yayıldı çadırın içine. Yürüdü tümünün önünden çıktı. Yasavul başı aceleyle öne düştü. Otağa geldiklerinde önden girip buyruğunun yerine getirildiğini iletti aceleyle. Bedrettin ardından elinde sazıyla Satu girdiler. Timur postun üstüne bağdaş kurmuştu. Yerinden doğruldu Bedrettin girince. Sonra gözleri Satu'ya takıldı, uzun uzun süzdü. ''Bize yabancı gelmemektesiniz.'' Satu keyifle süzdü Timur'u, tanıdık tanıdık bakındı. ''Ben bilirdim ki Hakanların bellekleri, görkemleri arttıkça zayıflar.'' ''Bakın biz o konuda bir ayrıcalık meydana getirmekteyiz. İyilik ya da kötülük belleğimize kazınmaz bir biçimde kaydedilmektedir.''
''Duymuştum, duymuştum da yine de güvenememiştim duyduklarıma.''
İlkin adınızı dediler, bir irkildik. Böyle bir tanışımız, yakınımız vardı zaman içinde. Ama Şeyh oğlunu eklediklerinde değildir dedik bir an. Bizim tanışımız Şeyh oğlu filan değil.
Eh kişi bir kez yola girdi mi adını başkaları koymaktadır. Şeyhimiz bizi oğul edinince adımız belirlensin istediler ve dahi Şeyh oğlu deyiverdiler. Öylece kaldı.
Aklımızda iyi kaldıysa bizden bir karaca alacağınız vardı. İlk avımızdan kalma. Siz oklamıştınız, sonra da Taragay babanın önüne gelende Timur oğulluğumuz bizden atikli davrandı demiştiniz. Şimdi kızartılmışını sunmaya izin var mı?
Taragay karındaşımızın sağ olup birlikte yemesini nasıl isterdik?
Ne yazık ki bazıları bazı olanaklara hiç ulaşamıyor.
Ya Tekine bacımız, o dahi ulaşamadı mı?
Vuruştuğumuzu gördü, gelecekten umutluyuz oğlumuz deyip gözlerini öyle yumdu.
Eh gördük duyduk ve dahi bildik ki umudu boşa çıkmamış bacımızın.
Sizden alkış almak yaşamımızın mutluluğudur Satu emmimiz. Şimdi gayri bundan öte otağımızın onuru olarak kalmanızı dileriz. Belki o zaman ödeyebiliriz borcumuzu.
Biz ne kimseden alacaklı olduk yaşamımız boyu, ne kimseye borç takmanın acısına katlanabildik. O yüzden dilediğimiz yerde dilediğimizce özgür olmayı en büyük bağış sayarız kendimize.
Bedrettin de içlerinde olduğu halde otağdaki bilginler birbirine bakıyor, bir ötekine çeviriyorlar gözlerini. 50, belki de daha eski bir zaman önce ayrılmış kişiler hangi koşullarla, hangi biçimde buluşuyorlar? Timur bunu anlamış gibi güldü.
Biliriz Satu emmimiz ama onurlandırmaktan sakınmadığınızı da biliriz. Çağrımız o yüzdendir. Ve topraklarımızda dilediğiniz gibi, dilediğiniz biçimde yaşamak hakkı size tanınmıştır. Bizi düşündüren nedir bilir misiniz?
Nedir ki?
Dünyanın buncacık küçük olması.
Dünya adamına göre küçüktür yüce başbuğ.
Biz sizin için başbuğ değiliz. Eski tanışlarımızdan bir siz kaldınız dünyada. Sizin yanınızda kendimizi hep o eski Timur olarak görüyoruz. Yaşama yeni başlamış, dünyada yapacağı işlerin büyüklüğü önünde gerileyen, ama yayı çektikten sonra okun gidişine şaşkın bakan küçük çocuğu anımsıyoruz.
Öyledir. Yeter ki kişi nişanını iyi almış olsun.
Alsa bile bazen ok amacı delip daha ötelere gitmektedir.
Nişancı ustaysa buna da hazırlıklı olmak zorunda.
Biz hazırlığımızı yaptık emmimiz. Yaptık ve dahi amacı çoktan aşan okun ardından seyirtmekteyiz. Ne var ki zaman zaman yoruluyor kişi. Hele tanışı olmakla ne denli övünseniz az olacak Bedrettin bilgemiz gibi bilginlerle tartıştıktan sonra daha bir artıyor yorgunluğu. Neden derseniz bilginler kişinin içine kuşkuyu sokuyorlar.
Kendileri kuşkulu olduklarındandır bu.
Evet, kuşku onların mayası. Bilgilerini besleyip gelişmesini sağlayan toprak. Ama yönetenler güvenli olmalıdırlar. Milyonların sorumunu üstüne alınca kişi onların geleceğini mutlandırmak, ışıklandırmak borcunu da yükümlenmiş oluyor. Şimdi daha bir iyi anlamaktayız. Ömer halife seçilince neden ürktü öyle? Neden Basra Körfezi'nde yüzen balıktan, Mağrip yamacında otlayan keçiye varıncaya sorumlusu benim diye yakındı? Bir düşünüyor da kişi bunca sorumluluğun hesabını nice verir. Üstelik balıklar yırtıcı, keçiler de azgın olunca değil mi? Daldı Timur, satu başını göğsüne verip sustu bir süre. Sonra tanınmış olmanın coşkusu yayıldı içine. Eli sezinlemeden kopuzuna gitti. Tellerden keş dolaylarına özgü bir ağıtın acılı ama umutlu çığlıkları doldurdu otağın içini. Giderek taştı, yüceldi. Salt düşünceleri değil, durgun havayı da titretmeye başladı.